Ayrım 5. Hapishane Defterleri. Antonio Gramsci. Sayfa 47. Yaratma gücü olan, kreatif felsefe. Felsefe nedir? Sadece izlenimleri alıcı, reseptif ya da daha çok düzenleyici, ordonnatrice veya tamamıyla yaratıcı gücü olan bir çalışma mıdır? Burada alıcı, düzenleyici, yaratma gücü olan terimlerinden ne anlaşıldığı tanımlanmalıdır. Ezelden beri salt bir hareketsizlik içinde bulunan terimin basit anlamıyla bu, genel olarak nesnel varlığa sahip bulunan bir dünya ile ilgili kesin bir kanıyı anlatır. Düzenleyici alıcıya yakındır. Her ne kadar zihnin işleyişini gerektirse de bu işleyiş sınırlı ve dardır. Peki ama yaratıcı, creative'den ne anlıyoruz? Bu sözcük dış dünyanın düşünce tarafından yaratıldığını mı anlatıyor? Peki ama hangi düşünce ve kimin düşüncesi? Burada tek benciliğe, solipsizme, dipnot, solipsist şeylerin ancak kendisi bunları düşündüğü zaman var olduklarını ileri sürer. Bu kitaptaki dış dünyanın gerçekliği ile ilgili sayfalara bakınız. Yuvarlanma tehlikesi vardır ve aslında her şekildeki idealizm de tek benciliğe yuvarlanmıştır. Tek bencilikten ve aynı zamanda düşünceyi alıcı ve düzenleyici bir zihnin işleyişinden ibaret gören mekanist görüşlerden kurtulmak için sorunu tarihsellik, historicity hadleri içine yerleştirmek, bundan başka felsefenin temeline iradeyi, son tahlilde pratik ya da siyasal eylemi, fakat keyfi olmayan akla uygun iradeyi koymak lazımdır. Bu irade nesnel tarihsel zorunluluklara denk düştüğü ölçüde, yani kendisi evrensel tarih olduğu ölçüde, derece derece gerçekleşen bir iradedir. Eğer bu irade başlangıçta bir kişi tarafından temsil edilmişse, onun akla uygunluğu büyük bir halk kitlesince hem de sürekli olarak benimsenmiş olmasıyla, yani uygun bir ahlak kuralı, bir dünya görüşü, bir kültür, bir sağduyu haline gelmesiyle kanıtlanmış olur. Klasik Alman felsefesine kadar felsefe alıcı, olsa olsa düzenleyici, yani insanın dışında nesnel olarak işleyen bir mekanizmanın bilgisi olarak anlaşılırdı. Klasik Alman felsefesi, idealist ve spekülatif bir anlamda olmak üzere yaratıcı kavramını getirdi. Öyle görünüyor ki, yalnız praksis felsefesi, düşünceye ileri bir adım arttırmıştır. Bu ilerleme praksis felsefesinin solipsizm eğilimine düşmeden düşünceyi tarihin içine oturtarak klasik Alman felsefesi temeline dayanmasıyla gerçekleştirdi. Bu görevi en çok sayıda insan arasında yayılan, böyle bir yayılma akla uygunluk ve tarihsellik dışında düşünülemez, bir dünya görüşü, bir sağduyu olarak yerine getirdi. Öyle ki etkin bir hareket kuralı olabildi. Yaratıcı sözünü en çok sayıda kişinin duyuşunu ve bu çok sayıda insanlar olmaksızın düşünülemeyen, gerçekliği değiştiren bir düşüncenin izafi anlamı olarak kabul etmek gerekir. Praksis felsefesi şu anlamda da yaratıcıdır. Kendiliğinden, kendi tarafından, kendisi için bir gerçeklik yoktur. Fakat kendisini değiştiren insanlarla tarihsel ilişki halinde bulunan bir gerçeklik vardır. Bir felsefenin tarihsel önemi. Çeşitli felsefelerin tarihsel anlamı üzerinde yapılan araştırma ve incelemelerin çoğu tamamıyla kısır ve bulanıktır. Çünkü bu araştırma ve incelemeler yapılırken felsefe sistemlerinin çoğunun sadece ya da hemen hemen tek tek filozofların düşünüşlerinin ifadesi olduğu ve bunların tarihsel denebilecek bölümlerinin de çok az bir yer tuttuğu ve tamamıyla akla dayanan, rasyonel ve soyut bir kaynaktan gelen soyutlanmalar içinde boğulduğu hesaba katılmamaktadır. Bir felsefenin tarihsel değeri, elde ettiği pratik etkinliğe, burada pratik geniş anlamıyla alınmalı, göre hesap edilebilir. Eğer her felsefenin bir toplumun ifadesi olduğu doğru ise, toplumun üzerine tepki yapmalı, olumlu ya da olumsuz bazı sonuçlar meydana getirmelidir. Hangi ölçüde tepki yapıyorsa bu onun tarihsel öneminin de ölçüsü ve bir kişinin kafasını patlatarak ortaya çıkardığı cevherler değil, tarihsel bir olgu olduğunun kanıtıdır. Filozof. Bir kere her insanın filozof olduğu ilkesi ortaya konduktan, yani meslekten filozoflar ya da uzmanlarla öteki insanlar arasında bir nitelik farkı değil, bir nicelik, dipnot, burada niceliğin özel bir anlamı var. Bu, bütünlüğü, bir cinsenliği, homojenite, mantıksal olanağı yani niteliksel elemanların miktarını ifade ettiği için aritmetik toplamdaki nicelikten ayırt edilmelidir. Farkı olduğu söylendikten sonra bu farkın neden ileri geldiğini araştırmak gerekir. Bunun için bütün düşünce eğilimlerine, bütün genel yönelmelere, hatta bütün dünya ve yaşam görüşlerine felsefe adını vermek doğru değildir. Çırakların yanında vasıflı bir işçiye filozof denilebilir ama bu ifade de doğru olmaz. Çünkü mühendis de vardır. Mühendis işini pratik olarak bilmekle kalmaz, kuramsal ve tarihsel olarak da bilir. Meslekten filozof ya da uzman, bütünsel ve daha fazla bir sistem anlayışı içinde düşünmekle kalmaz. Bütün düşünce tarihini de bilir. Yani düşüncenin kendisine gelinceye kadarki gelişmesini açıklayabilir. Birçok çözüm denemelerinden geçmiş olan sorunları yeniden ele alabilir. Uzmanların çeşitli bilim dallarında yaptıklarını filozof düşünce alanında yapar. Bununla birlikte felsefe uzmanı ile öteki uzmanlar arasında bir fark vardır. Uzman filozof öteki insanlara diğer uzmanlara göre çok daha fazla yaklaşır. Felsefe uzmanı ile öteki bilim uzmanları arasındaki benzetme karikatürleştirilmiş olan filozof tipinin düşünülmesine yol açmıştır. Dipnot. Filozof çalışma masasının başına oturmuş, büyük bir ciddilikle kendi kendine soruyor. Şu mürekkep hokkası bende midir, benim dışımda mıdır? Croce burada uydurma sorunları araştıran ve aynı zamanda felsefenin saygınlığını sarsan filozofun pek de saygın olmayışına örnek olan üniversite hocalarına değinmek istiyor. Hep olguları daima olguları arayan ve filozofla birlikte felsefeye de gülen pozitivizmin karşısında Croce, felsefeyi kurtarmak için filozofu batırmaya koyuldum diyor. Pozitivistler geleneksel filozof tipine saldırmakla haksız değillerdi ama felsefeye başkaldırmaya karşı tepki göstermek gerekiyordu. Bu da pozitivizmin sınıflandırma sisteminden başka bir mantık bulmakla yapılabilirdi. Daha ince ve felsefenin özüne daha denk düşen bir mantık, yani felsefe. Ultimi Saggi, Bari, La Terza, 1948, 2. basım, yeniden, 5, 386-390. Gerçekten de başka insanlar ampirik olarak böcek uzmanı olmadıkları halde bir böcek bilimi uzmanı, başka insanların çoğu trigonometri ile uğraşmadıkları halde bir trigonometri uzmanı düşünülebilir. Çok dallı budaklı, bir konuda çok uzmanlaşmış, gerekli olmakla birlikte genel nitelikte olmayan bilimler de vardır. Ama filozof olan hiçbir insan yoktur ki düşünmesin, meğer ki hastalık derecesinde budala ola. Dil, diller ve kamusal düşünüş. Genel olarak kamusal düşünüş ya da sağduyu denilen şeyin değeri neye bağlıdır? Bu, kuşkusuz, kamusal düşünüşün yalnız nedensellik, illiyet, kauzalite ilkelerini üstü kapalı olarak kullanmasından ileri gelmez. Daha sınırlı bir tarzda birbiri ardına ileri sürülen yargılarla değil de basit ve kolay anlaşılabilen asıl nedeni bulup seçer ve kendisini metafiziğin ince ve karanlık oyunlarına kaptırmaz. Kamusal düşünüş, 17. ve 18. yüzyıllarda İncil'in ve Aristo'nun otorite ilkesine tepki gösterilmek istenmesine ilgisiz kalamazdı. Gerçekten de ampirik ve sınırlı bir biçimde de olsa, kamusal düşünüşte belirli bir dozda deneyimcilik ve gerçeği doğrudan doğruya gözlemleme yeteneği vardır. Bugün bile benzeri ilişkilerde durum değişmiş ve bugünkü kamusal düşünüşün özündeki değer sınırlanmış olmakla birlikte, kamusal düşünüş hakkında aynı değer yargısı ileri sürülebilir. Felsefeyi bir dünya görüşü diye tanımladığımıza, felsefe yapmanın sadece bir sistem içinde bütünleşen kavramlar üzerinde bireysel çalışma değil, fakat daha çok halkın düşünce yapısını değiştirmeyi ve tarihsel bakımdan doğru anlaşılan felsefi yeniliklerini somut bir şekilde, yani tarihsel ve toplumsal bakımdan evrensellikleri ölçüsünde yaymayı amaç edinen bir kültür savaşı diye kabul ettiğimize göre, dilin ve dillerin teknik olarak birinci planda ele alınmasını, alınması gereklidir. Bu konuda pragmatistlerin ileri sürdükleri fikirleri gözden geçirmeliyiz. Dipnot G. Vailati Gramsci'nin sözüne ettiği yazı ile Dil ve Kültür Tarihindeki Kelime Sorunları Üzerinde Bazı Düşünceler Scripti sayfa 203-208 başlıklı yazıda sadece gevezeliğe veya yanılgıya ya da öteki insanlarla anlaşma olanaksızlığına neden olan aldanışlar veya inanma eğilimleri tahlil edilmektedir. Bu dil aldatmacalarına, soyutlamalarıyla ne demek istediklerini kendileri de bilmeyen terminoloji ve ifade şekillerindeki basit değişiklikleri kesin sonuçlar gibi gösterenler ya da olayları başka bir biçimde söyleyenlerle tekrar etmekten başka bir şey yapmayanlar kurban olurlar. Filozoflar bu tehlikeler üzerine eğilmişlerdir. Locke ve Leibniz içinde soyut sözcükler bulunan bütün yargıların soyutların yerine somut sözcüklerin geçirildiği eş değerdeki yargılara çevrilmesini öğütlemişlerdir. Bunun için Vailati, sözcük sorunlarının, sözcüklerin anlamı üzerindeki polemiklerin, eleştirinin bir daha tartışamayacağı bazı kavramları koruyarak bilimi frenleyen, fetişizme karşı açılan sağlıklı mücadelelerin üzerinde durmaktadır. Vailati, ancak sürekli olarak yapılacak bu tartışmaların bilimin gelişmesinde iyi bir rol oynayacağını ileri sürmektedir. Çünkü bugün de geçmişte olduğu gibi yanlışlığa iten nedenler vardır. Scritti yazılar Floransa 1911'deki Il linguaggio come ostacolo alla eliminazione di contrasti sillusori Hayali çatışmaların ortadan kaldırılmasına bir engel olarak dil adlı yazı Gramsci'nin notu. Vailati ile öteki pragmatistlerin dil anlayışlarının kabul edilemeyeceğini söylemekte haklı olduğumu sanıyorum. Ama sorunları açığa vurup çözümleyememiş olmakla birlikte gerçek ihtiyaçları sezip yaklaşık bir doğrulukla dile getirdikleri söylenebilir. Öyle görünüyor ki dil sözcüğünün aslında kolektif bir anlamı var. Bu da ne zaman ne yer bakımından tek bir şeyin düşünülmesini gerektirmiyor. Dil aynı zamanda kültür ve felsefe, hatta kamusal düşünüş düzeyinde bile anlamına da gelmektedir. Bundan ötürü de dil olgusu gerçekte az çok organik olan, bütünleşmiş ve birbirine bağlı birçok olguların tümüdür. Giderek denilebilir ki, her konuşan varlığın kendisine özgü bir dili, yani kendisine özgü bir düşünce biçimi ve duyuşu vardır. Çeşitli derecelerinde kültür, kalabalık tabakalar halinde bulunan anlatım bakımından ilişkileri az çok etkin olan ve ayrı oranlarda birbirleriyle anlaşan az ya da çok sayıdaki bireyleri birleştirir. İşte tarihsel, toplumsal ayrılıklar herkesin kullandığı dilde yansır ve pragmatistlerin inceledikleri engel ve yanılma nedenlerini meydana getirir. Bundan da kültür aşamasının pratik, kolektif eylemdeki önemi anlaşılır. Hiçbir tarihsel eylem yoktur ki kolektif insan tarafından yapılmamış olsun. Bu demektir ki hedefleri birbirinden ayrı, büyük sayıda kişinin aynı amaca ulaşmak üzere kaynaşmalarını sağlayan bir kültürel toplumsal birlik gerçekleşmiştir. Genel ya da özel, heyecan yoluyla geçici ya da sürekli olarak etken olan bu dünya görüşü, düşünsel temeli çok iyi kökleşmiş, özümsenmiş, yaşanmış olduğu için tutku halini alır. Durum böyle olduğuna göre genel olarak dil bilimi sorununun, yani aynı kültür iklimine kolektif olarak ulaşabilmenin önemi anlaşılır. Bu sorun çağdaş pedagoji öğretisine ve uygulamasına benzetilebilir. Buna göre öğretmen ile öğrenci arasında karşılıklı bir etki vardır. Bunun içinde her öğretmen daima öğrenci, her öğrenci de öğretmendir. Fakat pedagojik ilişkiler özgür olarak okul içi ilişkilerle sınıflandırılamaz. Bu ilişkiler yoluyla yeni kuşaklar eskilerle ilişkiye girer. Onların deneylerini ve tarihsel olarak zorunlu değerleri benimser. Tarih ve kültür bakımından daha üstün, kendisine özgü bir kişiliği olgunlaştırır, geliştirir. Bu ilişki bütünüyle ele alınınca tüm toplumda her bireyle öteki bireyler, aydın çevrelerle aydın olmayan çevreler, yönetenlerle yönetilenler, seçkinlerle bunların izinden gidenler, öncülerle arkadan gelenler arasında da görülür. bütün hegemonya ilişkileri zorunlu olarak pedagojik bir ilişkidir ve bu yalnız bir ulusun içinde değil, bunu oluşturan çeşitli güçler arasında ve uluslararası ölçüde ulusal uygarlıklar bileşimi ile kıtalar arasında da kendini gösterir. Bunun için denebilir ki, tek bir filozofun tarihsel kişiliğini de yapan, kendisiyle değiştirmek istediği kültür çevresi arasındaki bu etkin ilişkidir. Sözü geçen ortamda filozof üzerinde tepki yapar ve onu sürekli bir öz eleştiriye zorlayarak öğretmen rolü oynar. Bunun içindir ki çağdaş aydın çevrelerinin siyaset alanında ileri sürdükleri en büyük isteklerinden biri düşünce ve söz özgürlüğü basın, toplantı üzerinde toplanır. Yalnız bu siyasal özgürlüğün bulunduğu yerde öğretmen-öğrenci ilişkisi yukarıda belirtilen en genel anlamlarıyla var demektir. İşte ancak böyle bir yerde tarihsel olarak yeni bir tip filozof, gerçekten demokratik filozof, yani kişiliğinin maddi varlığı ile sınırlı olmadığını düşünen, kültür çevresindeki değişmeyle kendi arasında etkin bir toplumsal ilişki olduğunu kabul eden bir filozof tipi ortaya çıkar. Öznel olarak özgür, yani soyut olarak özgür olma düşüncesiyle yetinen düşünür, herkesi güldürür. Bugün bilimle yaşamın birliği kesin olarak etkin bir birliktir. Düşünce özgürlüğü yalnız böyle gerçekleşir. Bu bir öğretmen-öğrenci, filozof-kültür çevresi ilişkisidir. Bu çevre, zorunlu sorunların ortaya konulup çözümleneceği, yani felsefe-tarih ilişkisinin kurulacağı eylem alanıdır. İnsan nedir? Bu felsefenin ilk ve başlıca sorunudur. Nasıl cevap vermeli buna? Bunun tanımını insanın kendisinde, yani her bireyde bulabiliriz. Ama doğru mudur bu? Her bireyde her bireyin ne olduğu bulunur. Fakat bizi ilgilendiren her insanın ne olduğu değil, her insanın her an ne olmakta olduğudur. Eğer sorunun üstünde düşünürsek, kendimize insan nedir diye sorarken, insan ne olabilir? Yani insan kendi kaderine hükmedebilir mi? Kendisini yapabilir mi? Kendisine bir yaşam yaratabilir mi? Diye sormak istemekteyiz. Öyleyse insan bir süreçtir ve kesin olarak kendi davranışlarının sürecidir. Üzerinde düşünürsek görürüz ki, insan nedir sorusu soyut ve nesnel bir soru değildir. Bu soru kendi üstümüzde ve başkaları üstünde düşünmemizden, düşüncemizle bilmek istediğimizden, gördüğümüzden, ne olduğumuzu, ne olabileceğimizi düşünmemizden gerçekten bazı sınırlar içinde kendi kendimizin, yaşamımızın, kaderimizin yapıcısı olup olmadığımızı araştırmamızdan doğmuştur. Sonra da bunu bugün içinde bulunduğumuz koşullarda, bugünkü yaşamın verdiği koşullarda öğrenmek istiyoruz. Herhangi bir yaşamdaki, herhangi bir insandaki koşullarda değil. Soruyu ortaya çıkartan, buna içeriğini kazandıran, özel yani yaşam ve insan hakkında belirli bir biçimde ileri sürülen görüşlerdir. Bu görüşlerin en önemlisi dindir. Belirli bir dindir. Katolikliktir. Dipnot. Gramsci'nin dünya görüşü ve ideoloji konusundaki karşılaştırmalarında daima Katoliklik üzerinde durması, bu dinin İtalya'da her yerdekinden daha çok toplumsal yaşamda egemen sınıfların baskı aracı olmasındandır. Kendi kendimize insan nedir iradesinin ve eylemlerinin kendisini yaratmada ve kendi yaşamını sürdürmede rolü olan somut eylemlerinin önemi nedir diye sormakla şöyle demiş oluyoruz. Katoliklik insan ve yaşam üzerinde doğru bir görüş müdür? Katolikliği benimseyerek bir hareket kuralı yapmakla kendimizi aldatmıyor muyuz? Yoksa doğru yolda mıyız? Katolikliği bir hareket kuralı yapan her kimse aldandığını az çok sezinler. Bu öylesine doğrudur ki Katolik olduğunu söylemekle birlikte Katolikliği hiç kimse bir hareket kuralı olarak benimsemiş değildir. Tam Katolik bir insan, yani yaşantısındaki her işte Katolikliğin kurallarını uygulayan bir kimse, umacı gibi bir şey olurdu. Dipnot. Fransız materyalist filozofu Diderot, 1774'te yazdığı Bir Filozofla La Maréchale Arasındaki Konuşma adlı diyaloğunda bu düşünceyi şöyle ileri sürmektedir. Diderot, "Evet madam, eğer Paris'te yaşayan 20 bin kişinin aklına esse de bütün hareketlerini harfi harfine dağdaki vaaza uydurmaya kalksa?" İsa'nın bu vaazında Hristiyanlığın 8 temel kuralını açıkladığı havarisi Saint Matthew ile Saint Luke bildirmişlerdi. La Maréchale. İyi ya, o zaman birkaç güzel gerdan daha örtülü kalırdı. Diderot. Deliler o kadar çoğalırdı ki polis müdürü ne yapacağını bilemezdi. Zira bu kadar deliği tımarhaneler almaz olurdu. Din kitaplarında iki çeşit ahlak vardır. Biri genel ve bütün uluslarda, bütün mezheplerde birdir ve az çok kendisine uyulmaktadır. Bir de yalnız bir ulusa, bir mezhebe özgü ahlak vardır ki buna inanılır. Kiliselerde vaaz edilir, evlerde göklere çıkarılır fakat asla uyulmaz. Diderot, Felsefe Konuşmaları, Türkçesi Adnan Cemgil, Remzi Kitabevi, 1968, İstanbul, sayfa 171. İşte bu durumda Katolikliğin kendisinin en çetin, en su götürmez eleştirisidir. Katolikler başka herhangi bir görüşe de noktası noktasına uyulmadığını söyleyeceklerdir. Haklıdırlar. Ama bu tarih bakımından bütün insanlar için aynı olan bir düşünüş ve hareket tarzı olmadığının ispatından başka bir şey değildir. Bunda Katoliklikten yana hiçbir kanıt yoktur. Bu düşünce ve hareket tarzı başka bir dinde görülmeyen şekilde bu amaçla yüzyıllardan beri bu denli araçlarla bu kadar sistemli olarak bu denli süreklilikte, merkeziyetçilikte örgütlendirilmiş olsa da. Felsefe açısından Katolikliğin doyurucu olmayan yanı her şeye rağmen kötülüğün nedenini insana birey olarak insana yerleştirmiş olmasıdır. Yani Katoliklik insanı iyi belirlenmiş ve sınırları keskin olarak çizilmiş bir birey olarak düşünür. Bu zamana kadar gelmiş geçmiş filozofların hepsi denebilir ki Katolikliğin bu tutumunu benimsemiş olarak görünmektedirler. Yani insanı bireyin bireyselliği ile sınırlı olarak zihni de bireysellik olarak düşünmüşlerdir. İşte insan kavramını bu noktada değiştirmek gerekir. İnsan etkin bir ilişkiler dizisi olarak düşünülmelidir. Bu süreçte bireysellik en önemli yeri tutmakla birlikte üzerinde durulması gereken tek unsur değildir. Her bireysellikte yansıyan insanlık, çeşitli öğelerin bir bileşimidir. 1. Birey 2. Öteki insanlar 3. Doğa Yalnız bir ve üçüncü öğeler görüldüğü gibi basit değildir. Birey, öteki insanlarla yan yana bulunmakla değil, fakat organik olarak yani en basitinden en karmaşığına kadar kuruluşlara katıldığı ölçüde ilişki kurar. Böylece insan, sadece kendisi de doğa olduğu için değil, fakat etkin olarak çalışma ve teknik yoluyla doğaya girer. Başka bir nokta, bu ilişkiler mekanik değildir, etkin ve bilinçlidir. Yani bu ilişkiler her insanın bunu kavrayışının derecesine denk düşer. Bunun için de her insan kendi çevresinde bağlanan karmaşık ilişkiler bütününü değiştirdiği ve bunlarda değişiklik yaptığı ölçüde kendisini de değiştirir. İşte bu anlamda gerçek filozof, politikacıdan yani içinde yaşadığı ortamı değişikliğe uğratan etkin insandan ayrılır ve ayrılmalıdır. Burada ortamdan ayrı olarak her insanın katıldığı ilişkilerin bütünü anlaşılmalıdır. Eğer bireyselliğimiz bu ilişkilerin bütünü ise kendimize bir kişilik yaratmak bu ilişkilerin bilincine ermek demektir. Kendi kişiliğimizde değişiklik yapmak bu ilişkilerin bütününde değişiklik yapmak anlamına gelir. Fakat yukarıda da dendiği gibi bu ilişkiler basit değildir. Her şeyden önce bazıları zorunludur, bazıları da isteğe bağlıdır. Bunun bilincine ermekle, yani az çok nasıl değişikliğe uğratılacağı bilinmekle, bunlar değişikliğe uğratılmış olur. Zorunlulukların bilinmesi ölçüsünde, zorunlu ilişkilerin de görünüş ve önemleri değişikliğe uğrar. Bu anlamda bilmek, yapmak demektir. Fakat sorun, bir başka bakımdan da karmaşıktır. Şunu bilmek gerekir ki, belirli bir anda ve belirli bir sistem içindeki ilişkilerin bütününü bilmek yeterli değildir. Bunları genetik olarak, yani oluş hareketleri içinde tanımak gerekir. Çünkü her birey yalnız bugünkü ilişkilerin sentezi değil, bu ilişkilerin tarihidir de. Yani tüm geçmişin bir özetidir. İyi ama bu güçler göz önünde tutulursa her bireyin değiştirebileceği pek az bir şeydir diye sorulabilir. Bir yere kadar doğrudur bu. Ne var ki ayrı ayrı ele alınan her insan aynı değişimi isteyebileceğine göre ve eğer bu değişim akla uygunsa her insan kendini oldukça büyük bir rakamla çarpabilir ve ilk bakışta sanıldığından daha köklü değişimler elde edebilir. Tek bir insanın katılabileceği topluluklar görüldüğünden daha çoktur. Bu topluluklar aracılığıyladır ki ayrı ayrı her birey insan türüne katılır. İnsan aynı şekilde çeşitli biçimlerde doğayla ilişki kurar. Çünkü teknik sözünden genellikle yapıldığı gibi sadece endüstriye uygulanan bilimsel kavramların bütünü değil, düşünüş araçları ve felsefe bilgisi de anlaşılmalıdır. İnsanın kendisini ancak bir toplum içinde yaşayan bir varlık olarak düşünebilmesi herkesin bildiği bir gerçektir. Ama bundan bireysel bile olsa zorunlu bütün sonuçlar çıkartılamaz. Belirli bir insan toplumunun varlığı, belirli bir şeyler toplumunun varlığını da gerektirir. Bu da herkesçe bilinen bir şeydir. Şu da var ki, bugüne dek bireyi aşan bu organizmalara, şeyler toplumuna olduğu kadar insan toplumuna da mekanist ve determinist bir anlam verildi. Tepkiyi de içeren bir öğreti meydana getirmek gerekir. Böyle bir öğretiyi kurulurken, bu faaliyetin merkezinin insanın bilinci olduğu gerçeğinden hareket edilmelidir. Burada insan bildiği, istediği, beğendiği, daha önceden yarattığı ölçüde bilen, isteyen, beğenen, yaratan, tek başına değil de öteki insanlar ve üzerinde az çok bilgi sahibi olduğu şeyler toplumu tarafından sunulan olanaklara sahip bir şey olarak anlaşılmalıdır. Her insan filozof olduğu gibi her insan bilgindir ve bunun gibi. 5. ayrımın sonu. Sayfa 58.